her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim, Allah Allah, çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acarız, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 15 Nisan Cuma, RSFM'desiniz. Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Evet, yine neler konuşacağımızı isterseniz aktaralım. Hani günün özetleri gibi dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar diye başlardı eskiden TRT haberleri. Biz de öyle yapalım ve bugün Burası Türkiye'de neler konuşacağımızı başlıklar halinde aktaralım. Türkiye'de medya organlarına yönelik, internet sitelerine yönelik, radyolara ve televizyonlara yönelik baskılar, sansürler ve kapatma faaliyetleri bütün hızıyla devam ediyor. Avrupa Birliği'nin raporlarına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'nin eleştirilerine rağmen, demokrasiyi ve özgürlüğü bayrak edinmiş herkesin eleştirilerine rağmen, sorgusuz, sualsiz ve gerekçesiz. Türkiye'de internet siteleri kapatılıyor, televizyonlara kayyum gönderiliyor, gazetelere ilan vermeyerek, reklam vermeyerek ambargolar uygulanıyor. En son Sputnik Haber Ajansı'nın internet sitesi de hiçbir gerekçe gösterilmeden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından kapatıldı. Ayrıntıları aktaracağız. İstanbul'da İslam zirvesi var. 21 devlet başkanı geldi. 21 devlet başkanının İstanbul'da yaptığı bu zirve İstanbul trafiğini de etkiledi. Yani İslam zirvesi var içeride, dışarıda da İstanbulluların kendi aralarında yaptığı bir trafik zirvesi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tazminat savaşları devam ediyor. Dün aktarmıştık size. Kemal Kılıçdaroğlu 100 bin liralık tazminat açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 bin liralık tazminat davası açtı. Şimdi başka bir tazminat davası ile ilgili bir haber var. Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmiş. Önümüz 1 Mayıs. Acaba 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlama olacak mı? DİSK Genel Başkanı Kani Beko, RSFM'e yaptığı açıklamayı sevgili dostlar aktaracağız hepsini ilerleyen dakikalarda. Mimar Sinan'ın kafatası hala kayıp. Türkiye'yi Türkiye yapan, Osmanlı'yı Osmanlı yapanlar siyasetçiler, devlet adamları değildir. Aslında bir milleti millet yapan yazarlardır, şairlerdir ve mimarlardır. Çünkü onların attığı imza binlerce yıl çıkmaz. Camileriyle, medreseleriyle, üniversiteleriyle, kitaplarıyla ve şiirleriyle o ulusun dil bayrağını ve mimari bayrağını seslendirirler. İşte Mimar Sinan onlardan bir tanesi. Mimar Sinan'ın 30'lu yıllarda kafatası türbesinden alınıp götürülmüştü. Hala kayıp. Tarihçi Haldun Hürel'e bağlanacağız. Mimar Sinan konusunda da son derece uzmandır kendisi. Mimar Sinan Üniversitesi'nde de öğretim üyesi ve İstanbul tarihçisidir Haldun Hürel. İlerleyen dakikalarda Burası Türkiye'ye telefonla bağlanacak ve Mimar Sinan'ın kafatası nerede anlatacak. Türk medyasındaki bölünmüşlüğü de gazeteci yazar Ersoy Dede ile konuşacağız. Ersoy Dede, o da önemli bir gazeteci, meslektaşımız, aynı zamanda radyo programcısı. Türk medyasındaki bu bölünmüşlüğü beraber dertleşeceğiz kendisiyle. Türk medyası nereye gidiyor diye soracağım. Ersoy Dede yanıtlayacak. Ve Ve bugün günlerden cuma, her cuma olduğu gibi kültür sanat haberlerimiz olacak programımızın son bölümünde. Sevgili dostlar, hangi kitap hayatınızı değiştirdi? Hangi kitabı çok seviyorsunuz diye sorduk. Sokaktaki vatandaşlara, daha doğrusu Art Journal internet sitesi sormuş. Biz de oradan alacağız. Ve ayrıca heykeli dikilen bir şairle konuşacağız. İstanbul'da Beşiktaş'a heykeli dikilen şair Ataol Behramoğlu. Programımızın son bölümünde konuğumuz olacak, telefon marifetiyle sorularımızı yanıtlayacak. Burası Türkiye tüm hızıyla başlıyor efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, derslerde de öğrencilerime anlatıyorum. Medya deyince lütfen aklınıza sadece televizyon gelmesin. Medya eşittir televizyon değildir. Medya organları 5'e ayrılır. Bunlardan bir tanesi gazetelerdir. Medyayı oluşturan mecralardan bir tanesi gazeteler. Sonra dergiler. Sonra radyo. Sonra televizyon ve sonra internet. Bunların hepsine birden medya denir. Ve Türkiye'de medyaya yönelik baskılar, karartma faaliyetleri ve sansür faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Avrupa Birliği'nin ilerleme raporunda bütün bunlar var sevgili dostlar. Avrupa Birliği diyor ki Türkiye nereye gidiyor? Bu kadar karartma, medyaya yönelik bu kadar baskı, sansür, gazetecilerin işten atılması, televizyonların kapatılması, kayyum atanması, üstelik bunlar anayasaya, Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Cumhuriyeti yapan, anayasaya da aykırı, Türkiye'nin anayasasına aykırı. Ama Türkiye'de anayasaya aykırı olan işler de yapılmaya devam ediliyor. Anayasaya tanımıyorum, anayasanın kararına saygı duymuyorum deniyor çünkü yapılan açıklamalarda. Ama sadece anayasayı yok hükmünde saymakla yetinmiyor siyasetçilerimiz. Avrupa Birliği'nin ilerleme raporu da yok sayıldı. AB Bakanı Volkan Bozkır söyledi bunu. Avrupa Birliği'nin son raporunu yok hükmünde sayıyoruz dedi. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, gerçekten merak etmemek mümkün değil. Anayasayı yok hükmünde sayıyorlar. Avrupa Birliği raporlarını yok hükmünde sayıyorlar. Amerika'nın ve dünyanın tüm demokratların eleştirilerini yok hükmünde sayıyorlar. Medyada çıkan haberleri de yok hükmünde sayıyorlar. Gerçekten merak etmemek mümkün değil. Acaba çok saygıdeğer hükümetimiz neyi varsayıyor, onu gerçekten merak ediyoruz. Şimdi bakın, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı diye bir kurum var. Sevgili dostlar, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı geçmişte Twitter'ı kapatmıştı, Facebook'u kapatmıştı, çok sayıda yüzlerce internet sitesini kapatmıştı. Bu konuda adeta İran'la yarışıyoruz veya Kuzey Kore'yle yarışıyoruz veya Çin Halk Cumhuriyeti'yle yarışıyoruz. İnternetin özgür olduğunu söylemek Türkiye'de ne mümkün? İşte Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Sputnik internet sitesini de birdenbire kapattı. Tedbir kararı sputniknews.com alan adresine uygulanırken Türkiye'den bağlanan kullanıcılar, 31 dilde yayın yapan uluslararası bu kuruluşun sitesine giremiyorlar. Bakın, bu uluslararası bir kuruluştur ve kullanıcılar şu anda bu siteye giremiyorlar. Türk yetkililer TİB'in erişim engelleme kararı hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor. Kararı Türk İnternet'e değerlendiren avukat Gökhan Ahi, idari tedbirin 5651 sayılı kanunun 8A maddesi yani gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi çerçevesinde alınmış olabileceğini ifade etti. Yaşananlar üzerine Demokrat Haber'e değerlendirmelerde bulunan Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Yaman Akdeniz, kararın şaşırtıcı olmadığını söylemiş. Engelleme kararının Türkiye'de artık olağan hale geldiğini ifade etmiş Profesör Doktor Akdeniz. Sevgili dostlar, Türkiye'de artık şaşırma duyusunu kaybetmiş milyonlarca insan var. Olmayacak şeylerin olağan hale geldiğini gördüğümüz bir Türkiye'de yaşıyoruz. Anayasaların yok edildiği, paspas edildiği ve medyanın sansürlediği, yayın yasaklarının getirildiği ama bunun olağan sayıldığı bir Türkiye. Yani burası Türkiye. Acaba sputniknews.com internet sitesine yönelik erişim, dün Rusya lideri Vladimir Putin'in katıldığı canlı yayında söylediği sözlerle ilgili miydi sevgili dostlar? Çünkü canlı yayında Putin'e bir Rus vatandaşı şu soruyu sordu. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna Cumhurbaşkanı aynı anda boğulacak olsa hangisini kurtarırsınız diye bir aslında garip bir soru sordu. Putin de bu soruyu yanıtlarken boğulacak insan boğulacaktır, ona yardım etmenin bir faydası yoktur diye cevapladı. Başka sorular da vardı Putin'e. Örneğin Türk-Rus ilişkileriyle ilgili de sorular soruldu Rusya Devlet Başkanı'na. Ve Putin şu yanıtı verdi.
Türkiye dostumuz, Türkiye halkı dostumuz. Ancak Türkiye'deki bazı politikacılarla ilgili problemlerimiz var. Türkiye'nin güneydoğusunda fiilen iç savaş var. Türkiye hükümeti turistlerin güvenliğini sağlamaya çalışacaktır ama bunu yapıp yapamayacağı büyük bir soru işareti. Türkiye'de neredeyse her hafta bir terör saldırısı gerçekleşiyor. Rus turistlerin Türkiye'de güvende olacağına dair bir garanti yok.
Evet, Rusya lideri Putin'in milyonlarca Rus vatandaşının katıldığı ve soru sorduğu canlı yayında Türk-Rus ilişkileriyle ilgili soruya verdiği yanıt işte böyleydi. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, İstanbul'da İslam Konferansı zirvesi yapılıyor. Zirveye 21 devlet başkanı, 6 hükümet başkanı, 9 ülkeden üst düzey temsilci, 18 bakan, 6 büyükelçi ve bakan yardımcısıyla çok sayıda özel davetli ülke temsilcisi katılıyor. 21 devlet başkanı ve 6 hükümet başkanı seviyesinde temsil ediliyor. Ve bütün bunlar tabii ki sabah otele giderken, zirvenin yapıldığı yere giderken, kaldıkları yerden çıkıyorlar, zirvenin yapıldığı yere gidiyorlar. Ve bu da tabii hep trafikte gerçekleşiyor araçlarıyla. Bu kadar hükümet ve devlet başkanı İstanbul trafiğinde fink atarken, dolayısıyla olan da İstanbul trafiğine oluyor. İstanbul'da olağanüstü bir trafik var birkaç gündür sevgili dostlar, hem sabah saatlerinde hem de akşam saatlerinde. Sabaha karşı ben de radyoya gelirken özellikle Atatürk Havalimanı'na giden yolların tamamında polisin güvenlik önlemi aldığını gördüm. Bütün kavşaklarda, üst geçitlerde polis bekliyordu. Çünkü bugün hükümet başkanları ile devlet başkanları yavaş yavaş İstanbul'dan, Türkiye'den ayrılacaklar. Peki İslam Konferansı zirvesinde neler konuşuldu? Ortak bir İslam ordusu kurulmasından bahsedildi. Ortak İslam polis teşkilatı kurulsun dendi. Ortak İslam kadınları konferansı toplansın denildi. Filistin için tavır alalım, kendi müdahalelerimizi kendimiz yapalım denildi sevgili dostlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşması var İslam Konferansı zirvesinde. Erdoğan'ın sözlerine kulak verelim.
İslam ülkeleri içinde yaşanan terör olaylarına ve benzeri krizlere karşı başka güçlerin müdahil olmasını beklemek yerine teröre karşı İslam İttifakı girişimi aracılığıyla çözümü kendimiz üretmeliyiz. Niçin biz Müslümanlar olarak aramızdaki bu tür ihtilaflarda, bu tür terör eylemlerinde başkalarından yardım bekliyoruz? Biz bunu kendimiz çözmeliyiz. Biz etmiyoruz, başkaları müdahale ediyor. Onlar müdahale ederken oralardaki petrol için müdahale ediyorlar. Aramızdaki huzuru sağlamak için değil.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam Konferansı zirvesinde yaptığı konuşmadan bir bölüm aktardık. Kendi işimizi kendimiz yapalım dedi ama İslam dünyasında bu birlik, bu beraberlik yıllardan beri söylenir. Ben de gazeteci olarak, muhabir olarak çok sayıda İslam Konferansı zirvesini yerinde takip etmiş birisiyim sevgili dostlar. Türkiye'de ve yurt dışında. Her zirvede bu cümleler kurulur. Bakın çok açık söylüyorum. Her zirvede bu şeyler, bu konuşmalar. Hatta rahmetli Rauf Denktaş da aynı cümleleri kurmuştu. Yine eski cumhurbaşkanlarımız katılmıştı. Süleyman Demirel, Kenan Evren, Ahmet Necdet Sezer. Onların bütün zirvelerinde, İslam Konferansı zirvelerinde katıldığı konuşmaları yerinde izledim. Ve buna benzer çok sayıda söz dinledim. Peki geçen bunca zaman içerisinde İslam dünyasında bir birlik, beraberlik sağlanabilmiş durumda mı sevgili dostlar? Ortak bir ordu, ortak bir polis teşkilatı, bırakın hadi orduyu, polis teşkilatı, bir Avrupa Birliği'ne benzer. Bakın Avrupa Birliği'nin aynısı demiyorum en azından. Biraz daha hafifleterek söylüyorum. Avrupa Birliği'ne benzer bir birlik kuruldu mu? Var mı böyle bir şey? Ortak bir para birimi var mı? Siyaseten ortak davranmak var mı? Hadi daha ileriye gidip şu soruyu sorayım. İslam dünyasında demokrasi var mı? Halk oyuna başvurma var mı? Özgür medya var mı? Özgür internet var mı? Serbest demokratik seçimler var mı? Sivil toplum kuruluşları devletten ve hükümetten bağımsız bir şekilde rapor açıklayabiliyorlar mı? Akademisyenler, üniversiteler kendi bildiklerini okuyabiliyorlar mı? Şimdi bu soruları sorduğum zaman Türkiye'de de bunlar artık pek özgür değil diyenler olabilir. Ama benden sorması ve söylemesi sevgili dostlar. Bütün bunları hadi yine bırakın. Petrol fiyatlarında bile ortak bir fiyat belirleme var mı? Var mı? Siz bana hangi İslam birliğinden bahsediyorsunuz o zaman? Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ya işte Batılılar petrol için geliyor filan bilmem ne. Bak İslam dünyasına baktığınız zaman da hep sorumluluğu ve suçluyu da başkasında arama hastalığı da vardır. Mesela terör eylemleri oluyor filan bilmem ne. Şimdi bakıyorum konuşmalara hükümet kanadında veya başka yerlerde filan. Diyorlar ki İslam'ı kötü gösteriyorlar. İşte bizi terörle andırmak istiyorlar. Ya bombayı koyan, kendini patlatan kim? Kim peki? Yani birisi, batılı bir adam gelip de bir Müslümanı üzerine bomba koyup git kendini patlat mı diyor. Bunların hepsi Fas'tan, Cezayir'den, Mısır'dan çıkmış katiller. IŞİD nereden çıktı? Yani hepsinin suçlusu ve sorumlusu Batı ülkeleri de İslam ülkelerinden çıkan bunca teröristin hiç mi kabahati yok? Habertürk gazetesinden Yavuz Semerci bugünkü yazısında İslam Birliği mi diye sormuş ve şöyle devam etmiş. Ortada din savaşları falan yok eskiden olduğu gibi, Orta Çağ döneminde olduğu gibi. Artık imparatorluk dönemlerinde yaşamıyoruz diyor. Artık rekabet şirketler üzerinden yapılıyor. Birbirini boğazlayan ülkelerin ya da örgütlerin tamamı diyor kendisini Müslüman olarak tanımlıyor. Allah adına kendini patlatan teröristlere soracak olursanız bunu din adına yapıyorlar. Din adına birbiriyle savaşan veya kendi içinde bölünen Müslümanların dışında başka dine mensup bir kişi var mı diye soruyor Yavuz Semerci. Soruyorum sevgili dostlar, kendini patlatanlar arasında var mı başka dine mensup? Bir Budist patlatıyor mu? Bir Ortodoks, bir Katolik, bir Musevi kendini patlatan böyle bir terörist gördünüz mü? Ne varsa hep Orta Doğu'dan, İslam dünyasından çıkıyor bunlar. Ondan sonra biz çıkıp diyoruz ki bizi kötü gösteriyorlar. Kim kötü gösteriyor ya? Türkiye'de tazminat savaşları da devam ediyor. Sevgili dostlar, Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tazminat savaşında kılıçları çektiler. Bakın bu siyaseten bu gerginlik de yine her şeye yansıyor. Siyaseten gerginlik medyaya yansıyor, topluma yansıyor, trafiğe yansıyor, mahkemelere yansıyor, her şeye yansıyor. Sürekli mizah dergilerine yönelik hakaret davaları, gazetecilere açılmış davalar, siyasetçilere açılmış tazminat davaları, hep kavga, hep çekişme, hep gürültü, hep bir gerginlik. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu onu açtı. Başka bir tazminat haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Temmuz 2015'te partisinin grup toplantısında kendisine ağır hakarette bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan manevi tazminat kazanmış Erdoğan'a 20 bin lira ödeyecek Selahattin Demirtaş. Evet, önümüz 1 Mayıs sevgili dostlar. 1 Mayıs'ta acaba kutlamalar nerede olacak? 1 Mayıs'ta da bir gerginlik olacak yine. Bizim sağımız solumuz gerginlik. Eskiden coğrafya dersinde Türkiye dört yanı denizlerle çevrili diye öğretirlerdi bize. Şimdi artık dört yanımız düşmanlarla çevrili. Dört yanımız gerginliklerle çevrili. Zaten güney komşumuz eskiden Suriye'ydi. Şimdi güney komşumuz IŞİD, Boko Haram, PKK, PYD, El Nusra, Hizbullah ne ararsan var. Bunların hepsi bizim komşumuz. Peki 1 Mayıs'ta ne olacak? İnşallah bir gerginlik, bir kavga gürültü çıkmaz. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, RSFM'de katıldığı programda Taksim'de mi kutlayacaksınız, 1 Mayıs'ı nerede kutlayacaksınız sorusuna şu yanıtı verdi.
Şimdi bizim başkanlar kurulu kararımız başta Taksim olmak üzere Türkiye'nin her tarafında 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Günü kutlamak. Tabii bunları biz İstanbul valisiyle görüşeceğiz. Daha sonra İçişleri Bakanı ve Başbakanı da eğer sorunları çözemezsek görüşerek çözmek istiyoruz. Böyle bir düşüncemiz var.
Mayıs'la ilgili başka bir haber daha var. Türkiye'de acaba gerginlik içerisinde kutlanacak mı, kutlanmayacak mı, nerede kutlanacak tartışmaları devam ederken Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasındaki yakınlaşma sevgili dostlar, Küba destinasyonunu turizmciler açısından önemli bir gidiş noktası olarak ortaya çıkarmış. Castro ölmeden, ifade de böyle. Turizm şirketleri de reklamlarında herhalde böyle yazmıyordur yani. Castro ölmeden Küba'yı görün filan. Böyle bir herhalde reklam yoktur ama insanlar böyle düşünüyormuş. Fidel Castro, yani Küba devrimini yapan devrimci, ölmeden Küba'yı görmek isteyenler harekete geçmiş durumda. Özellikle Türk turistler son görkemli 1 Mayıs'ı Küba'da kutlamak için Havana'ya akın ediyormuş. Evet, 1 Mayıs'ı Küba'da kutlama diye bir moda var. Türk turistler arasında da. İşte Havana'ya akın ediyorlar ve Türk turistler 2000 dolar ödüyormuş Küba'yı görebilmek için. Diyorlarmış ki kapitalizm Küba'ya gelmeden biz Küba'ya gidelim. Denizlerde av yasağı bugün başlıyor. Eylül ayında denize açılan balıkçılar teknelerini bakıma alacaklar ve deniz dinlenecek. Balıklar dinlenecek. Sevgili dostlar, balık avı yasağı 1 Eylül'e kadar devam edecek. Yasak balık üreme dönemi için oldukça önemli. 15 Nisan'dan itibaren isteyen balıkçıların karasuların bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabileceklerini belirtiyor ama büyük teknelerle av artık bugünden itibaren yasak. Denizlerde av yasağı bugün başladı. Bir başka yasak, daha önceki programlarımızda konuşmuştuk, telefon bağlantısı da yapmıştık, sigara yasakları. Sevgili dostlar, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı torba yasa taslağında ilginç ayrıntılar var. Bu torba yasa adı üstünde torba. İçine her şeyi atıyorsun sevgili dostlar. Hani yasalaşmasını istediğin her şey bu torbada var. Alışveriş merkezlerinin kapısına 5 metre mesafeye kadar sigara içilmeyecekmiş. AVM'lerde çalışanlar yandı. Sevgili dostlar, AVM'de çalışanlar değil mi? Butiklerde, kafelerde, restoranlarda çalışanlar sigara molası vermek için AVM'nin dışına, kapısına çıkıp kapıda tüttürüyorlardı sigaralarını. Zaten kapıda da böyle bir hoş olmayan görüntüler oluyordu. Bir öbek insan toplanmış kapıda, değil mi? Kapıda toplanmış. Böyle keşler gibi hızlı hızlı sigara içiyor. Böyle hani rahat rahat da sigara içemiyorlar. Neden? Çünkü sigara için izin almış şeften. Çıkmış dışarıya böyle sigarayı adeta yer gibi içiyor, böyle yiyor. Sigarayı yiyor böyle fos fos fos. Şimdi o kapıdaki öbeklenme olmayacak. 5 metreye kadar yasak edilecekmiş AVM'lerin dışında. Zaten okul bahçeleri ve okul kapısında filan bunlar zinhar yasak edildi. Sevgili dostlar, AVM'lerin önünde de yasak olacak. İçmeyeceksiniz. Tabii sigara içmemesine rağmen sigara molalarında AVM'nin kapısına çıkan bazı erkekler de vardı. Neden? Sigara içmemesine rağmen kapıya çıkıyordu. Neden biliyor musunuz? Genç hanımlarla tanışmak için en iyi fırsatlardan bir tanesi. AVM'nin bütün güzel kızları, sigara içen güzel kızları kapının önünde toplanıyorlar. Hepsini orada görüyorsun. Dolayısıyla sigara içmeyen erkekler için de çok iyi bir haber değil bu. Ankara ile ilgili bir haber verelim. Ondan sonra bir ara vereceğiz. Bir nefes arası vereceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sevgili dostlar, belediye otobüslerinin biliyorsunuz içinde kameralar var. Hani bu yeni değil. Bütün artık belediye otobüslerinde kamera var. Ama şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulama daha başlatıyormuş. Otobüsün içindeki kameralar polis tarafından takip edilebilecek hale getirilecekmiş ve ses kaydı alabilecekmiş bu kameralar. Yani belediye otobüsündesin, yolculuk yapıyorsun, kamera seni çekiyor ya, çekiyor. Polis o kamerayı bulunduğu merkezden yönetebilecek. Mesela senin üzerine zoom yapabilecek. Ve hatta diyelim sen otobüsün içinde yanındakiyle konuşuyorsun. Polis seni dinleyebilecek, otobüsün içindeki kamera. Sesi kaydedebilecek hale getirilecekmiş. Artık özel hayat, genel hayat filan hepsi hak getire olacak sevgili dostlar. Tamamen 1984, George Orwell, biri bizi gözetliyor. Şimdi tabii bu sistem daha devreye girmedi ama devreye girdiğiniz zaman belediye otobüslerinde ne konuştuğunuza filan dikkat edin. Sevgili dostlar, öyle siyaset miyaset filan sakın konuşmayın ha. Sakın. Hemen mimlerler sizi. Bak bu ne diyor ya bu çocuk falan diye polisler. Bak bak bak ne dedi, bak bak. Şu partinin adını söyledi. Aa bak ne dedi, bu genel başkanı söyledi falan diye derler yani. Hatta yanınızdakine şaka da yapmayın. Hani şaka yaparken böyle ağzınızdan böyle şiddete yönelik, teröre yönelik bir şey çıkmış olabilir. Anlatabiliyor muyum? Siz tamamen şaka yapıyorsunuzdur. Niyetiniz de kötü değildir ama sizi gözetleyen ve dinleyen güvenlik güçleri başka bir şey anlayarak otobüsü sağa çektirebilirler. Sağa çek, sağa çek. Dur bakalım burada. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra gazetelerin manşetlerini ve birinci sayfa haberlerini okuyacağız. Ardından da gazeteci yazar Ersoy Dede bize katılacak. Lütfen ayrılmayın efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
said the fight to make ends meet keeps a man up on his feet, holding down his job, trying to show he can't be bought. Who takes every kind of people to make what life's about, yeah. Looking for a lead in his duty to a king or to a queen, protecting what he feels right, fights against wrong in his life. There's no profit in deceit. Honest men know that revenge does not deceive. Who takes every kind of people to make what life's about, yeah. It takes every kind of people to make the world go round.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor. Gazete manşetleri.
Evet, 15 Nisan Cuma gününün gazetelerini yavaş yavaş okumaya başlayalım. Hürriyet gazetesi İstanbul mesajı diyor manşetinde. 13. İslam zirvesinde ağırladığı liderlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük sorun mezhepçilik, ırkçılık fitnesi. İslam ülkeleri olarak birbirimize düşmemeliyiz mesajı verdi. Erdoğan'dan İslam dünyası içinde 4 teklif var. 1. İstanbul merkezli İslam İşbirliği Teşkilatı Polis İşbirliği Merkezi kuralım. İstanbul'da düzenli bir kadın konferansı toplanalım. Bütün afetlerde İslam ülkeleri arasında ortak Kızılay yapısı oluşturalım. Ve 4. Küresel ekonominin işleyişi için tahkim sistemini kendi aramızda kuralım. Merkezi de İstanbul olsun diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hürriyet'ten bir haber daha okuyalım. Merkel'in en zor seçimi. Türkiye'nin Erdoğan'a hakaretler içeren şiir yüzünden komedyen Can Bomerman'ın yargılanmasını istemesi Almanya'da günün konusu haline geldi. Erdoğan'ın avukatları yabancı devlet adamlarına hakarete hapis öngören Alman ceza yasasının 103. maddesi gereği yargılama istiyor. Anketlere göre Alman kamuoyunun 1/3'ü ifade özgürlüğüne müdahale diye tanımlıyor bu olayı ve yargılamaya karşı çıkıyor. Milliyet gazetesinin manşeti İslam Interpolü. Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 13. dönem başkanlığını devraldı. Sevgili dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerileri Milliyet'in de manşetinde. Polis işbirliği teşkilatı kurulsun, kadın konferansı toplansın. Başbakan Davutoğlu'ndan da zirvede 9 çağrı var. Davutoğlu yaptığı konuşmada kültürel, teröre karşı Müslüman algısı, birlikte hareket, diyalog, sınır bütünlüğü, İslam toprakları, Müslüman azınlıklar ve ekonomik işbirliği konularında çağrı yaptı. Dokunulmazlıklar için MHP de evet diyormuş. Milliyet'ten bir başka haber. AK Parti'nin milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada geçici değişiklik teklifine CHP'nin ardından MHP de destek vereceğini açıkladı. Habertürk gazetesinin manşeti İslampol adımı. Türkiye 56 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde teröre karşı güçlü işbirliği için İstanbul merkezli polis işbirliği ve koordinasyon merkezi önerdi. İslam zirvesinden de onay çıktı diyor. Habertürk'ten de bir ikinci haber okuyalım. Vatikan'a IŞİD uyarısı haberi var ya da DAEŞ diye yazmış Habertürk. İstihbarat birimleri terör örgütü DAEŞ'in Katolik dünyasının merkezini hedef alacağı bilgisine ulaşmış. Ankara istihbaratı Vatikan'la paylaşmış. DAEŞ'in yani IŞİD'in Berlin'e de saldırı hazırlığı yaptığı öğrenildi sevgili dinleyiciler. Evet, Vatikan'a IŞİD'den tehdit var. Cumhuriyet gazetesinin manşeti batıdan kopuyor, doğuya koşuyor. Ard arda iki raporla insan haklarında Türkiye'ye sert eleştiriler, müzakereler tehlikede, vizesiz Avrupa çok uzakta diyor. Erdoğan'a Avrupa Birliği'nden kınama geldi diyor. Amerika'nın da eleştirilerine yer vermiş Cumhuriyet gazetesi. Türkiye'nin batıdan koptuğunu, doğuya koştuğunu anlatıyor manşetinde. Posta gazetesi de Doğu ve Batı manşeti atmış. İslam dünyasıyla ilişkiler iyi. İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine 56 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan batılı ülkelere şöyle yüklendi. Paris'teki, Brüksel'deki terörü konuşuyorlar ama Ankara'daki, İstanbul'daki, Lahor'daki terörden bahsetmiyorlar. Bu ikircikli davranış bizleri üzmekte demiş Cumhurbaşkanı. Kaldığı otelin geceliği 100 bin liraymış. Kimin? Okuyalım Posta gazetesinden. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi için İstanbul'a gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani Taksim'deki bir otelde kalıyormuş. Ruhani'nin kaldığı odanın büyüklüğü 850 metrekare ve bir gecelik fiyatı da 100 bin liraymış efendim. Sabah gazetesinin manşeti terör örgütleri asla İslam'ı temsil edemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İslam konferansı zirvesinde önemli mesajlar verdi diyor. Çünkü bizim dinimiz barış dinidir, sulh dinidir diye de eklemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Star gazetesine de bakalım, ardından Ersoy Dede ile konuşacağız, gazeteci yazar. Star gazetesinin manşeti diriliş daveti. Sevgili dostlar, İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi kan ve gözyaşına boğulan, ne yazık ki kan ve gözyaşına boğulan İslam coğrafyası için umut oldu. Dönem başkanlığını devraldı Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'yı ve Birleşmiş Milletleri eleştirerek artık kendi meselelerimizi kendimiz çözelim davetinde bulundu. Evet, hazır Star Gazetesi'ni okumuşken Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede ile konuşacağız. Tecrübeli gazeteci, yazar ve meslektaşımız Ersoy Dede şu anda canlı yayında telefon attığımızda. Ersoy Dede günaydın, hoş geldin.
Günaydın Başardin, sana iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, günaydın, günaydın senin nezdinde de. Sevgili Ersoy, önce buradan manşeti okuduk ya, istersen buradan başlayalım, ondan sonra diğer konumuza geçelim. Şimdi İslam Konferansı zirvesi İstanbul'da toplandı. Şimdi gazetelerimize bakıyorum, bizim bütün gazetelerimize sabahları da okuyorum zaten. İslam Konferansı zirvesine de yaklaşım farklı şekilde oluyor. İşte bazı gazeteler mesela ümmetin toplantısı diye haberi daha bir ümmetçi bakışla verirken, bazı gazetelerse batıdan kopuş doğuya gidiş diye veriyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu. Sen nasıl yorumlayacaksın?
Ya İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluş itibariyle zaten hani ana konusunu biliyorsun. Kudüs'e Filistin davasıydı asıl olan, yani ilk esası. Fakat geçmiş dönemdeki uygulamalarına baktığın zaman aslında hani herhangi bir fonksiyonunu, yani rasyonel, kalıcı, sürdürülebilir herhangi bir fonksiyonunu bu süreç içerisinde görmedik.
Görmedik, evet.
Değil Kudüs ve Filistin davası için bütün İslam coğrafyası alev alev yanıyor biliyorsunuz. Yani dünden bugünden de değil, yani 100 senedir yanıyor ve önümüzdeki 100 senede yanmayacağının garantisi yok. Fakat bu noktada hep işte hani şu çok ünlü söz vardır. Bu rahmetli Erbakan'ın da söylediği ifade edilir. Ama hani başka isimlerde farklı zamanlarda kullanmıştır. Bütün Müslümanlar bir araya gelseler İsrail'i tükürüğüyle boğarlar.
Derler mi? Evet.
Demek ki bu vakte kadar kimse tükürmemiş. Hani şu an durum buysa eğer, bu vakte kadar kimse tükürmemiş gibi anlaşılıyor. Evet. Şimdi İslam Konferansı örgütünün 2004'ten sonra Türkiye'nin tamamen meseleye müdahale etmesi, işte bir Türk Genel Sekreterin göreve getirilmesi, adının, işlevinin, fonksiyonunun, tüzüğünün değiştirilmesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'na edilmesinden sonra yeni bir süreç başladı. Ama gene bu yeni süreçte de içindeki ülkelerin başka bir takım ittifakları olduğu için gene çok fonksiyonel kullanılamadı. Ama bu son dönemde artık işte Suriye'deki iç savaş, Mısır'daki işte sürdürülemez, devam edemez durum, evet. Kuzey Afrika hattındaki tabloya bakıldıktan sonra özellikle şimdi bu şey Suud-İran gerilimi, işte Yemen'deki devam eden sürece baktıktan sonra evet. İslam ülkeleri de batıdaki ittifaklarını, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batıdaki ittifaklarını kısıtlı ve saklı tutmak kaydıyla bir araya gelmenin gerekli olduğunu anladığım kadarıyla itibar ettiler. Bunun şemsiye ülkesi Türkiye. Yani eğer Mısır şu anda tam demokrasiyi sürdürebiliyor olsaydı şemsiye ülke Mısır'da olabilirdi, ama şu anda hem model hem yüzü batıya dönük, AB ile entegrasyonunu önemli ölçüde belli aşamaya getirmiş, seküler ama 199'da Müslüman bir ülke olarak
Türkiye gözüküyor.
Tabii Türkiye.
Anladım.
Şaşırtıcı değil yani.
Peki İslam Ortak Polis Teşkilatı, Ortak İslam Ordusu filan, bunu yani hayata geçirilebilir görüyor musun? Bunun bir pratik değeri var mı sence? Olabilir mi?
Zor, daha doğrusu.
Ben de zor diyorum, evet.
Yani iyi bir plan, iyi bir düş. İşte yani az önce verdiğimiz tükürük örneğine giriyor yani. Hani olsa muazzam olur. Evet. Ama bana hala 50-55 ülkeden söz ediyoruz. Bu ülkelerin önemli ölçüde gerek yeraltı zenginlikleri bakımından olabilir, gerek başka nedenlerden dolayı Batı'da tarihsel olarak İslam düşmanı gördüğümüz ülkelerle ittifakı devam ediyor. Bu nedenle bana biraz zor gibi görünüyor Murat.
Evet, evet, doğru.
Yani evet, Suudi Arabistan savunma güvenlik harcamalarına en yüksek payı ayıran ülkelerden biri. Evet, doğru, bölgedeki mezhepsel gerilimde Suudi Arabistan bir tarafın lokomotif ülkesi olmaya aday. Ama hani tarihsel olarak Suudi Arabistan'ın Amerikan müttefikliğini ne yapacağız? Yani hani
tabii Suudi Arabistan'da Amerika'nın en yakın müttefikidir mesela. Yani. En yakın.
Katar'ı ne yapacağız?
Katar da yani, öyledir tabii.
Bunların bu durumları var. Hani
biz de NATO üyesiyiz. Biz de oradan Amerika'nın müttefiki sayılıyoruz zaten.
Tabii. Yani burada hani şapkayı yüze koyup konuşmakta fayda var.
Tabii, gerçekçi olmakta fayda var.
O da şu, yani anlatıldığı gibi Haçlı zihniyetine karşı İslam'ın bir araya gelmesi değil dünkü tablo. Benim anladığım kadarıyla
evet.
Bölgedeki mezhepsel kuşağa karşı bir başka yapı bu. Yani
başka bir arayış şimdi, ya da. Evet.
Bak şimdi şey, İslam ordusu dediğimiz o 42 ülkeli yapıya,
evet.
Irak yok. Irak biliyorsun Şii egemenliğinde.
Doğru.
Ülke şu günlerde. Doğru. Yani hani tarihsel olarak öyle olmasa bile.
Kuzeyinde de zaten Kürt oluşumu var kuzeyinde de. O yani onu da söylemek lazım. Evet.
Kuzeydeki Kürt oluşumu mesela merkezi Irak hükümeti gibi bakmıyor.
Bakmıyor tabii. Daha layık bakıyor olaylara. Daha layık bir oluşum var orada. Evet.
İran yok. Suriye yok. Yemen bölgesel olarak temsil ediyor. Bölgesel olarak İslam ortasını temsil edecek diye bir şey olabilir mi? Ama olabilir. Niye? Bir Şii tarafına karşı Sünni tarafı kendisini İslam ordusu içerisinde görmek istiyor. Demek ki buradan şunu söylemek istiyorum. Yani demek ki bu oluşmakta olan
pratikte geçerliliği yok demek istiyorsun. Anladım.
Şii tesisine karşı oluşmuş olan bir güç aslında yani.
Doğru.
Biraz onu da görmek lazım.
Evet. Sevgili Ersoy, Türk medyasında uzun süreden beri görev yapıyoruz ikimiz de. Sen de ben de. Hasbelkader.
Senle Alev Senefil. 99'da Best FM'in haber merkezini ben yönetiyordum.
Doğru. Evet.
Sen perde aralığından baktın nasıl gidiyor diye valla sen çok güzel işler yaptın Best FM'de. Biz o kadar güzel işler yapamadık yani. Hani.
Sağ ol. Estağfurullah. Şu anda sen de başarıyla görevine devam ediyorsun. Ben de Best FM'e geldiğim zaman senin orada yaptıklarınla ilgili çok güzel şeyler duymuştum. Şimdi aynı güzelliklere devam ediyorsun. Sağ olasın bu güzel şeylerin için. Ama Türk medyasındaki bu eskiden de vardı. Hani böyle bir bölünmüşlük demeyeyim de böyle bir rekabet falan ama son zamanlarda baktığım zaman hakikaten bir gazeteci sınıfı siyasetten daha biraz daha uzak araya mesafe koymayı bilen gazeteci sınıfının artık ortadan kalktığını böyle bir memur zihniyeti devlet gazetecisi, hükümet gazetecisiyle karşı tarafta bir cepheleşme olduğunu görüyorum ve bunu gördüğüm zaman da gerçekten üzülüyorum Ersoy. Sen bu konuyu nasıl yorumlarsın?
Ya şu bir kere dünyada da bu hani Batı'da da hani gazeteciliğin doğum yerlerinde falan da bu var. Gazeteciler taraf kırdılar. Bir kere hani bu şey bize anlatılan klişe çok doğru değil.
Yani. Evet ama yani biraz öyle olmalı bence Ersoy ya.
Tarafsızlık, bağımsızlık falan filan. Yani şöyle düşünmek lazım. Ne sorduğunu çok iyi anlıyorum. Birazdan oraya daha detaylı bir şekilde gireceğim ama taraf meselesini doğru anlatabilmek için şu somut örneği vermemiz lazım. Devam eden mesela terör ortamı var şu anda. Her gün şehitler geliyor. Ve bununla ilgili olarak hepimiz de bu topraklarda görev yapan gazeteciler. Bir cümle kur dendiği zaman, bir haber cümlesi kur dendiği zaman tereddütsüz şöyle diyoruz yani PKK terör örgütü işte askerlerimize pusu kurdu. İşte iki askerimiz şehit oldu.
Evet.
Şimdi bu normal şartlar altında bize öğreten evrensel gazeteci standardı için tamamen sakat ve sıkıntılı bir haber cümlesi. Hı-hı. Bunun doğrusu şudur. Yani PKK Kürt gerilla hareketi savaşmakta olduğu düşük yoğunluklu savaşı devam ettirdiği Türkiye Cumhuriyeti ordusundan iki askeri öldürdü. Şimdi bu yani evrensel gazeteci standardının bu hadise için kurduracağı daha doğrusu cümle budur. Ama hangimiz böyle bir cümle kurabiliriz böyle bir haber karşısında? Bizim için PKK terör örgütüdür. Bizim için ölen askerler şehittir. Ve bunun hiç tartışması yoktur.
Ama ben devlet politikasından çok hani siyasi partilere angaje olmuş gazetecilerden tamam söz ediyorum. Yani açık oturumlarda bizim parti diyen gazeteciler görüyorum artık yani.
Geliyorum oraya giriyorum. Ben dedim ya sana ne sormuştum çok iyi diyorum diye.
Evet.
Gazetecinin tarafsız olamayacağına dair ben bu.
Anladım. Eyvallah.
Hükümet yandaşı yayın organları vardır. Bizim bunu söylememiz lazım. Yani işte Amerika'da Washington Post ya da Fox News gibi televizyonlar vardır cumhuriyetçilerin. Yayın organları. Türkiye'de de vardır. Yani Türkiye'de çok belirgin.
Çok.
Ulus Gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organıdır.
Bir de Zafer Gazetesi vardı Demokrat Parti'nin.
Demokrat Parti'nin Zafer Gazetesi. Milli Gazete mesela Milli Görüş yayın organı.
Evet.
Şu anda hali hazırda mesela Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal gibi İşçi Partisi'nin ya da bugün Vatan Partisi'nin yayın organı olan ne bileyim Halk TV gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı olan gazeteler,
doğru,
televizyonlar var ve bunlar belirgin biçimde parti organlarıdır. Yani yasalar el vermese bile bunlar bir şekilde hepimiz biliriz ki parti organlarıdır. Ama mesela bunlara, bu parti organlarına, doğrudan adı partiyle beraber anılan bu parti organlarının yazarlarına daha mesela yandaş denmez. Sadece
hükümet gazetelerine yandaş deniyor diyorsun.
Daha spesifik bir örnek vereyim sana. Hürriyet gazetesinin yayın yönetmenleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğrudan hani insan karakteri gibi çalışır. Oktay Ekşisi CHP'lidir, Enis Derdaloğlu'su CHP'lidir. Hürriyet gazetesinde önemli görevlerde bulunmuş olan Altan Öymen CHP'ye genel başkanlık yapmıştır.
Doğru.
Ertuğrul Öztürk aileden CHP'lidir. İşte kayınpederi vesaire. Yani efendim, Koray Çalışkan Cumhuriyet Halk Partisi'ne danışmanlık yapmıştır. Falan. Çok fazla. Yani,
anladım.
CHP Hürriyet Gazetesi'nin insan karakteri bürosu olarak kullanılır. Ama mesela hani öyle anılmaz. İtiraf etmek lazım ki doğru. Star Gazetesi AK Parti'li bir gazetedir.
Evet, senin de yazdığın yani, gazete Star Gazetesi.
Aynen, tabii. Star Gazetesi AK Parti bir gazetedir. AK Parti'ye yakından bir tık öte ifade ediyorum bunu. Yani görüşleri AK Parti'ye yakın gazetecilerin bir araya geldiği bir gazetedir. AK Parti'dir o. Yani orada hükümetin icraatlarının öncü bir gazetedir. Bunu itiraf etmemiz lazım.
Yani okurlar ve dinleyiciler buna göre davransınlar ve bunu bilerek yapsınlar, medya organlarını takip etsinler diyorsun.
Ya şöyle düşünelim. Yani mesela bana bir muhalif gazeteci söyle. Örneğin Mustafa Balbay.
Evet.
Şeyden de hükümet medyasından da tabii ki Ahmet Çekiç'i örnek verelim.
Mesela. Yani
en sert yazar, iki yazarı koyu karşı karşıya.
Evet.
De ki sen bundan sonra mesela hani Ahmet Çekiç'e gideceksin ve Bir Gün Gazetesi'nde özgürce yazacaksın de.
Evet.
Bu mesela rasyonel midir bu? Yani hani Açık Gazetesi'nin Ali İhsan Karahasanoğlu'su gitsin, evet, mesela Cumhuriyet Gazetesi'nin de yazsın ve desin ki ben burada özgürce yazı yazmak istiyorum. Lütfen Cumhuriyet bana bu imkanı tanısın de.
Anladım. Yani, dolayısıyla gazeteciler de kendi kimliklerine uygun olan yerlerde çalışsınlar diyorsun.
Çalışıyorlar.
Tabii bu sansürler, mesela sputniknews.com internet sitesinin kapatılması, Anayasa Mahkemesi kararıyla Twitter'ın zorlukla açılması gibi sansürler o hepimizin derdi. O konuya hiç girmeyelim istersen sevgili Ersoy dede. Çok teşekkür ederim katıldığın için.
Peki, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Murat abi.
İyi yayınlar Ersoy dede, sağ olasın. Tekrar hatırlatalım, sputniknews.com internet sitesi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı. Sevgili dostlar, herhangi bir gerekçe yok, sebep yok. 31 dilde yayın yapan bir uluslararası ajansın internet sitesidir Sputnik News. Sevgili dostlar, öyle Türkiye'de yayın yapan küçük, böyle minik ortaklı falan, böyle sıradan küçük bir internet sitesi değildir. Uluslararası bir ajanstan, bir siteden bahsediyoruz. Ve Türkiye'de bu çat diye kapatıldı. Gerekçe var mı? Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı. Gerekçe yok. Anayasa Mahkemesi'nin kararı olmasa bugün Twitter hala kapalıydı Türkiye'de. Facebook hala kapalıydı. Türk medyasındaki bu ikiye bölünmüşlüğü de sevgili Ersoy Dede ile konuştuk. Ersoy Dede de bunu anlattı. Aslında söylediklerin büyük bölümüne de katılıyorum. Dünyada da Türkiye'de de var. Ama ve lakin parti gazeteciliği yapmak biraz kör gözün parmağıma. Yani açık oturumlarda filan bizim parti diye konuşan gazeteciler var. Bizim parti diye konuşuyorsan siyasete gir o zaman, değil mi? Bırak kalemi o zaman. Gazete manşetlerine kaldığımız yerden devam edelim. Yeni Yüzyıl gazetesi mezhep fitnesi bitsin diyor. Erdoğan Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen zirvede aralarında soğuk savaş yaşanan Suudi ve İran liderlerinin önünde İslam dünyasına şu mesajı verdi. Benim dinim Sünnilik de değil Şiilik de. Benim dinim İslam'dır. IŞİD'den tehlikeli provokasyon, Yeni Yüzyıl'dan bir başka haber. Türkiye'nin kilisin karşısına kurduğu mülteci kamplarına IŞİD'li teröristler saldırdı. İki kişi hayatını kaybetti. Sözcü gazetesinin manşeti AKP gemilerle seçmen taşımış. %49.8 oy aldıkları 2011 seçiminde KKTC'deki yani Kuzey Kıbrıs'taki Türk vatandaşlarını 4 gemi ve 6 uçakla getirip oy verdirmişler. Ulaşıma 260 bin lira ödemişler diyor. Sözcü gazetesi Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde ortaya çıkmış. Yeni Şafak gazetesi ittifak çağrısı diyor manşetinde. İslam Zirvesi Başkanı Erdoğan'dan tarihi mesajlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da bir araya gelen Müslüman liderlere barış ve ittifak çağrısı yaptı. İhtilafları değil ittifakları, husumeti değil muhabbeti güçlendirmeliyiz. Çünkü yaşanan çatışmalardan, düşmanlıklardan zarar gören sadece Müslümanlardır demiş. Dolmabahçe Sarayı Muayide Salonu'nda da katılan devlet başkanları onuruna bir yemek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolmabahçe Sarayı'nın o Muayide Salonu gerçekten olağanüstü bir salondur. Çok görkemli, büyük bir salondur. İşte o salonda İslam ülkelerinin temsilen devlet başkanları yemek yedi. Akşam gazetesi Ümmet 5'ten büyük demiş. İslam dünyasından bahsederken Akşam gazetesi Ümmet ifadesini kullanmış. Yani İslam kardeşliği anlamına geliyor Ümmet. Bütün Müslümanların aynı millet, tek millet olduğunu ortaya koyuyor ama az önce söyledik, sevgili Ersoy dede de söyledi. Bütün İslam ülkelerinin tek bir millet olarak davranması, ortak teşkilatlar oluşturulması, siyasi olaylarda ortak hareket etmesi hayalden öte değil. Akit gazetesi de Ümmet demiş, Ümmet kucaklaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki 13. İslam Zirvesi'nde birlik olalım çağrısı yaptı. İslam dünyasında mezhepler arasında bile uyum ve birlik yok ki. Ekonomide birlik ve uyum yok ki sevgili dostlar. Rahmetli Erbakan derdi ki işte ortak İslam dinarı çıkartalım basalım. Ne oldu? Bırakın İslam dinarını. Petrol fiyatlarını belirleme konusunda bile İslam dünyasında hiçbir birlik olmadı ve olmayacak. Taraf gazetesinin de manşetini okuyalım, sonra bir haber arası vereceğiz. Taraf gazetesi İslam Interpol'ü kuruluyor demiş. Türkiye'nin önerisi zirvede kabul edildi. İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'den gelen ortak polis teşkilatı önerisinin kabul gördüğünü açıkladı diyor. Taraf gazetesi haberi aktarıyor. Avrupa Parlamentosu'ndan belki de yayınlanan en sert rapor. Ama Türkiye bunu iade etti. Volkan Bozkır yok hükmünde sayıyoruz dedi. Programımızın başında sormuştuk ya, Anayasa Mahkemesi kararları yok hükmünde. Yasalar, kuvvetler ayrılığı yok hükmünde. Medyanın yaptığı haberler yok hükmünde. Amerika Birleşik Devletleri İnsan Hakları raporunun eleştirileri yok hükmünde sayılıyor. Acaba merak ettim demiştim. Bu hükümet neyi var hükmünde sayıyor? Onu bir kere daha soralım isterseniz. Saatlerimiz 8.30'a geldi sayılır. Sevgili dostlar 8.30'da. RSFM Haber Merkezi'nden Neval Aldırmaz şimdi haberleri aktaracak. Haberlerden sonra Burası Türkiye kaldığı yerden devam edecek efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek. That's me in the corner.
önce haber merkezimizden Naval Aldırmaz da aktardı size. Japonya'da 6.4 şiddetinde deprem oldu sevgili dostlar. İlk belirlemelere göre 3 kişi var ölü, 7 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Japonya'nın güneybatısında meydana geldi 6.4 şiddetinde deprem. Aydın'ın İncirliova ilçesinde 4 ay önce ev kiralayıp birlikte yaşamaya başlayan H.Y. adlı erkekle M.S. adlı kadın öğle saatlerinde telefonla tartışmış. Kadın eve akşam 8.30'da geldi, geç geldi diye ortak yaşadıkları evi adam cayır cayır yakmış. İslam Konferansı zirvesi nedeniyle İstanbul'daydı. Suudi Arabistan Kralı Selman. Kral İstanbul'dayken Suudi Arabistan'ı fırtına ve sel vurdu. En az 18 kişi hayatını kaybetti. Güney Amerikalı devrimci lider Simon Bolivar'ın 191 yıllık iki tabancası açık artırmada 1.8 milyon dolara satılmış. Sevgili dostlar, evet, Simon Bolivar. Bolivya'nın adında da onun adı vardır. Simon Bolivar Bolivya Cumhuriyeti'dir. Yani ülkenin resmi adında ülkenin kurucusunun adı vardır. Sevgili dostlar, şimdi başka bir ülke de adını değiştirmeye çalışıyor. Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti adını değiştirip Çekya yapmayı düşünüyormuş. Sevgili dostlar, acaba Çekya kulağa nasıl geliyor?
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Evet, Bolivya'nın kurucusu Simon Bolivar. Aynı zamanda Simon Bolivar Bolivya Cumhuriyeti. Ülkenin de resmi adı budur. Yani ülkenin kurucusunun adı, ülkenin adının da resmi adıdır. Aynı zamanda. Şimdi Çek Cumhuriyeti de adını Çekya olarak acaba değiştirsek mi diye düşünüyor. Türkiye olarak biz de kendimizi formatlasak mı acaba? Hani fabrika ayarlarımıza mı dönsek? Kapatıp aç derler ya bilgisayarlar için. Biz de acaba Türkiye'yi kapatıp yeniden mi açsak? Çek dolandırıcılığı, ticaretin itibarı her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfekçi, yeni çeklere Mernis ve kare kodu ekleyeceğiz. Çekle yapılan alışverişlere itibar artacak. Ticarete yönelik itibar artacak. Zaten kimsenin nakit para, kimsenin sıcak para gördüğü yok ki. Sevgili dostlar, var mı sıcak para gören, nakit para esnaf arasında, tüccar arasında? Şu anda bizi dükkanlarında dinleyen, araçlarında dinleyen iş adamları, küçük esnaf, büyük esnaf, KOBİ'ler. Aranızda taze para, sıcak para gören var mı? Herkes birbirine 2 aylık çek, 3 aylık senet, 6 aylık bono. Ticaret bu hale geldi sevgili dostlar. Sıcak para dönmüyor. Herkes EFT, herkes havale. Herkes görürsem söylerim havasında. Bir de para mevzu olduğu zaman şey muhabbeti vardır ya bizde. Abi o kolay o ya. O kolay abi. Sen para deme abi bana, o kolay abi. Ya abi işte bunun alacağı var. Bak bunun gelişi bana, bunun bana gelişi 15 lira. Sen bana bunu 14 diyorsun. Ben dükkanı kapatamam. O yüzden bunu bana bir ay içerisinde öde dersin. Abi para deme bana, buz gibi soğurum senden, değil mi? Orası kolay kolay. Roma'yı fareler basmış. İtalya'nın başkenti Roma sevgili dostlar. Gerçekten olağanüstü güzel bir şehirdir Roma. İki sene önce neredeyse İtalya'nın kuzeyindeki bütün şehirleri gezmiştim sevgili dostlar. Roma'dan tutun Milano'ya kadar, Venedik'e kadar Roma. Ve hayatımda ben bu kadar yeşil kentler hiçbir yerde görmedim. O kadar yeşil ve ağaçlar o kadar eski ki sevgili dostlar. Mesela 100 yıllık ağaçlar var kentin ortasında. Kimse dokunmuyor. Ağaçlardan binalar gözükmüyor. Bakın açık söylüyorum. Ağaçlardan binalar gözükmüyor. Roma'da, Milano'da, Trieste'de. O kadar söyleyeyim. Bizde tam tersi. Binalardan ağaç yeşil gözükmüyor. Tam tersi bizde. Bizdeki şehircilik böyle bir şehircilik sevgili dostlar. Önce inşaat önde gelir sevgili dostlar. Önce inşaat sevgisi. Önce kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm neye dönüştü Türkiye'de? Kentsel dönüşüm nedir ya? Kentsel çıldırışıma dönüştü. Bir inşaat aşkı sormayın gitsin. Her yerde hafriyat kamyonları, toz, toprak, gürültü. İnşaat insanların huzurundan önemli mi acaba ya? İnsanlara bırakın yaşadığı yerde, yattığı yerde bile huzur yok bu memlekette. Yattığı yerde bile. İşte yattığı yerde bile huzur bulamayan isimlerden bir tanesi sevgili dostlar. Kim biliyor musunuz? Sıradan bir adamdan bahsetmeyeceğim. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Mimar Sinan. Yattığı yerde bile huzur vermedik adama ya. Mimar Sinan'ın kafatası yok. Kafatası kayıp. 30'lu yıllarda yapılan bir araştırmada kafatasını aldılar. Ve bir daha geri getirmediler. Mimar Sinan'dan bahsediyorum. Ve şaka da yapmıyorum. Zaten böyle bir şeyin şakası olmaz. Acaba bu mübarek insanın kafatası neden yerinden alındı? Şimdi isterseniz artık bu uzmanlık alanına geldi iş. Bunu bir uzmanına soralım. İstanbul tarihçisi ve Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Haldun Hürel. Şu anda canlı yayında telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
Hoş bulduk, merhaba. Sabah sabah.
Evet hocam sağ olun. Biz sabah sabah tabii programımız sabah çünkü. Akşam ya olmayacağına göre.
Tespitleriniz de doğru. Yani İstanbul hakikaten harala gürele bir sarı damperli kamyon toz toprak içinde.
Değil mi hocam her yerde?
Yani özellikle bu Anadolu Kadıköy tarafı. Çok. Ben oradayım tabii.
Ben de oradayım hocam. Yani
felaket bir şekilde yeni inşaatlar, yollar bozuluyor tabii ağır kamyonlarla ilgili.
Tabii.
Yani her tarafta dediğiniz gibi bir gürültü, şamata, bu bir süreç ama sürecin de bir intizamı, nizamı olur. Bu şekilde böyle harala gürele dediğiniz gibi yani bu yeni bir kentsel dönüşümden çok böyle bir an önce evler yenilensin, fiyatlar artsın
tabii
gibi böyle bir yarışma var sanki gibi geliyor insana.
Bir de aynı mahallede 3 inşaat, 4 inşaatı aynı anda yapıyorlar. Inşaat, tabii, yani insan tabii, değil tabii. Mi? Bir şunu sizin dediğiniz gibi intizama tabii sokarsın. O mahallede bir inşaat tabii varsa öbürlerini bekletirsin.
Bekletirsin çünkü çok büyük gürültüler ve toz toprak içinde
korkunç. Olduğumuz
hava bile yani neredeyse sarı bir havaydı dün burada gördüğüm böyle sarımsı renkli.
Evet.
Toz toprak bu gürültü de tabii gürültü kirliliği ve tabela kirliliği İstanbul'da en az dikkat edilen konulardan biri. Yani kimsenin umursamadığı neredeyse.
Çok doğru söylüyorsunuz.
Halbuki şehrin içinde gürültü ve görsel olarak korkunç bir tabela kirliliği var sokaklarda.
Ben de onu soruyorum. Yani bu kentsel dönüşüm insanların huzurundan daha mı önemli acaba diye onu soruyorum ben de Sayın Hocam.
Ya tabii ki doğru söylüyorsun. Mesela bugünkü Süleymaniye Külliyesi'nin etrafı.
Evet.
İstanbul Yarımadası bir mücevher gibi tarih ve anılar konusunda.
Tabii.
Dünyaca ünlü ve bu Süleymaniye Külliyesi hemen hemen İstanbul'un Yarımada'nın ortasına denk geliyor. Ve konumuz olan Mimar Sinan'ın en büyük eserlerinden, en güzel eserlerinden birinin çevresi bugün İstanbul'un en berbat yeri haline sokulmuş. Yani orada da bir kentsel dönüşüm yapılacak ama dediğim gibi bunun bir nizamı olur.
Hocam kentsel yani dönüşüm yapacağız diye Süleymaniye'yi de yıkıp yerine yeni cami yapmasınlar sakın.
Allah korusun. Yani bu tamam bu çevre Süleymaniye Külliyesi'nin medreselerine kadar dayanmış bir harabe, bir yıkıntı. Bir savaş alanından arta kalan bir yer gibi. Üstelik de çok pis. Ha, böyle bir şey oluyor. Tamam, eskiden yapılmış çirkin ötesi binaların doldurduğu Süleymaniye çevresi zaten bir ayıbın yansıması. Dolayısıyla burada yıkılıp da yeni bir tasarım yapılacaksa bile en azından buranın kapatılması, levhalarla, saç levhalarla, güzergah olarak buradan geçişlerin yasaklanması, yani insanın içine giresi gelmiyor. Açık olmaması lazım. Ben orada çekim yaparken inanın,
evet,
böyle leşlere, pisliklere, affedersin yani böyle fare ölülerine
basarak
çevrede şey yaptık. Dolayısıyla burada madem ki bir çöküntü alanı,
evet,
vaktiyle yapılmış, yani çok çirkinleştirilmiş bir çöküntü alanı. Yani buna kimin bunda suçu var, kimin görmezden geldiği, tarih içinde değişik yıllara yayılmış bir çirkinleştirme yaptırımı.
Valla işte yani başbakan,
hepimizin suçu var.
Başbakan Davutoğlu geçen kentsel dönüşüm zirvesinde geçen hafta sonu dedi ki işte İstanbul'a artık hançer sokturmayacağız, dikey yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Üsküdar'da sabah oldu. Yani İstanbul'da gökdelen üzerine gökdelen dikildi. İstanbul elden gitti. Başbakan Davutoğlu diyor ki gökdelen yaptırmayacağız. Yani bundan sonra artık seyreyle gülümseten
yani,
elba yani.
Şöyle yani tabii
22 yıldır kim yönetiyor İstanbul'u?
En azından bundan sonra yapılmaması konusunda belki inşallah bu sözde de durulur. Benim bütün amacım oydu. Yani hele bu kara surları, İstanbul Yarımadası benim için çok önemli. Bütün dünya için çok önemli. Bizim milletimiz için çok önemli.
Evet.
Varlık nedenimiz. Buralar bizim taştan tarihi kitaplarımız neredeyse. Taşa yazılmış tarih kitapları.
Aynen öyle.
Doğrusu bu Süleymaniye çevresinde mesela şu anda Sinan orada dirilse mezarında, tam orada zaten külliyenin kuzeybatı köşesinde.
Evet, onu da söyleyelim. Mimar Sinan'ın.
Bize yuh der yani. Benim etrafımda, yani benim külliyemin etrafında bu yıkıntı ne arıyor diye oranın bir an önce tadil edip
düzenlenmesi lazım.
En son sistemlere göre, bir tarihi yaklaşıma göre yeniden dizayn edilmesi şart.
Evet hocam, siz adresi verdiniz. Mimar Sinan'ın
mezarı
türbesinin bulunduğu yer bugün İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin
külliyesinin
batı ucunda.
Tam İstanbul Müftülüğü'ne bakan müftülük kapısına bakan,
evet,
köşede karşılıklı duruyor. Bu Süleymaniye Külliyesi'nde kuzey batı köşesi oluyor. Bir kere o Mimar Sinan Türbesi'nin olduğu sokak, cadde, külliyenin en kuzeyindeki cadde,
evet,
Mimar Sinan adını taşıyor ve oraya cadde demek için bin şahit ister. Orada külliyenin dükkanları hakikaten yani yapılabilecek en büyük kötülük yapılmış. Yani o dükkanlar perişan olmuş. Mimar Sinan'ın türbesinin hemen yanında alakasız dükkanlar, tabelalar ve çirkinleştirilmiş bir yol güzergahı,
evet,
ve kabus gibi de bir trafik var. Yani
bir de trafik de var orada yani. Her yere illa trafik olacak zaten.
Trafik kapatılması lazım orada. Orada trafik olmaz.
Aynen öyle.
Yani orada trafik olmaz. İstanbul Yarımadası'nın pek çok yerinde olmaz. Hatta bana kalırsa hiçbir yerinde olmaz. Yarımada Açık Hava Müzesi olarak kilitlenmesi lazım.
Evet.
Kapatılması lazım.
Hocam yani, Mimar Sinan türbesi dedik. Büyük Sinan o türbede yatıyor ama,
evet,
kafatası yok.
1588'den beri orada yatıyor. Yani yaklaşık 347 yıldır.
Hiç değişmedi öyle mi?
Orada yatarken 1935'te ilk kez dünya yüzüne çıkarıldı. Yani
1935.
Havayı gördüm.
35.
1935'te.
Hocam kafatası mı alındı orada ve neden alındı, anlatır mısınız?
Kafatası şöyle, bakın ben size anlatayım.
Evet.
Atatürk'ün bir emri var. Küçük bir bloknot kağıda yazmış. Ben bunu gördüm. Şişli'deki Atatürk Müzesi'nde küçük bildiğimiz bloknot, böyle yırtmış bir köşesinde, hatta bir köşesi yırtıktır. Yanında küçük bir kurşun kalem.
Evet.
Üzerinde yazan şudur.
Evet.
Sinan'ın heykelini yapınız. 2 Ağustos 1935 35 saat 22.50. Ya düşünebiliyor musunuz? 22.50'de yani gece 11'e 10 kala
bunu yazmış.
Atatürk'ün yaklaşımına bak. Yani Mimar Sinan'ın heykelinin yapılmasını istiyor. Belli ki orada bir heyetiyle bir sofra başında konuşuyorlar gece o saatte.
Evet.
Mimar Sinan hayranı, Türk kültürü hayranı.
Evet.
Ve kalkıyor orada görmek istiyor heykelini yapın diye.
Evet.
Emir veriyor. Bu çok duygusal bir anda yani o yazıyı görmem, not kağıdını görmem. Ben onun fotokopisini aldım.
Evet.
Ve üniversitelerimdeki bütün derslerimde o talebelerime gösteririm.
Gösteriyorsunuz.
Duygusal sayfayı. Mezarını açtırma konusu şöyle.
Evet.
Ferit Çambel dönemin önemli kişilerinden, önemli isimlerinden. Afet İnan, atanın manevi kızı.
Evet.
Ve Şevket Aziz Kansu. Üç önemli kişi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Atatürk'ün mezarını açmak için Süleymaniye'ye gelip büyük atadan gelen emir dolayısıyla mezarını açıyorlar. Mezarını açıyorlar.
Mimar Sinan'ın.
Evet. Yani bunu bugün düşünmek, yapmak mümkün değildir.
Evet.
Ama o gün tabii Atatürk'ün emriyle bu mezar açılıyor. Atatürk'ün o evet. heykelini yaptırmak istediği beden anatomisini görmek için
ha.
o heykel böyle yapılıyor. Ama mesela Bodrum'da da eski kraliçe adanın bir heykeli kendi mezarından çıkan kemiklerin etlendirilmesi metoduyla balmumundan.
Birebir olsun diye yani aynı ölçüde olsun diye.
Evet. Aynı ölçüde. Mesela Tevfik Fikret'in öyle bir heykeli var Aşiyan'da.
Evet.
O kraliçe adanın ten renginde balmumu zaten uzaktan gördüğünüzde bir şey gibi yani kendisi gibi görünüyor.
Tevfik Fikret'in Atatürk, yüz maskı da vardır Aşiyan'da. Yüz maskının da ilk alınmıştır.
Evet, evet, evet. evet. Şahane.
Evet.
Kafanın Türk mü yoksa gayrimüslim mi diye ölçülmesi konusu ortaya atılmıştı. O yıllarda biliyorsun yükselen bir anlayış vardı. Yani Türk'ün kökeni her yerde Türk diye.
Ha.
Hani o Orta Asya'daki haritadan hatırlarsınız ortaokulda. Oklar çıkar böyle
Türklerin,
her yere.
Türklerin kökeni falan
Türklerin
diye.
Türklerin kökeni konusunda.
Bunu mu araştırmak
yani
istiyorlarmış?
Yani Türk olup olmadığı konusunda bir çalışma. Sonunda ölçülüyor kumpasla. Kumpasla bildiğimiz kumpasla
evet.
orada kafatası ölçülüyor brakisefal kafatası olduğu yani bir Türk soyu kafatası olduğuna orada karar veriliyor. Yani bu tabii çok yüzeysel bir çalışma.
Hocam peki ayrıca, yani mezarda ölçülemiyor muymuş? Niye sökülüyor kafatası da götürülüyor? Orada ölçseler olmuyor mu?
Ha, mesele şu. Mezarda ölçülüyor da mesele şu aslında. Kafatası Ankara'ya götürülüyor. Yani kafatası 1936'da Ankara'da.
1936.
Evet, kafatası götürülüyor. Orada inceleniyor.
Ha.
Ve dolayısıyla bu kafatası pek çok kafatasının da bulunduğu antropoloji şeyinde
derslerde
incelenmesinde
inceleniyor.
Onların arasında kaybolup gidiyor kafa. Yani belki bir karton kutu koli içinde
inanılır
öyle.
Gibi değil. İnanılır gibi değil.
Güya bir antropoloji müzesi kurulacaktı. Konu buydu. Antropoloji yani insan bilimi, insan
evet.
kökenin bilimi konusunda bir müze evet. kurulacaktı. Öyle bir müze de kurulamadı. Kurulamadı.
Anladım. Hocam bir dakika. Şimdi özetlemek için söylüyorum. Belki radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz olabilir. Haldun Hürel'le konuşuyoruz. Tarihçi, Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi. Mimar Sinan'ın kafatası 1936 yılında Süleymaniye'deki türbesinden alınıyor. Kafatası alınıyor. Ankara'ya götürülüyor. Ankara'da evet. kayboldu diyor. Evet.
Kayboluyor.
İnanılır
kayboluyor.
Gibi değil.
Çünkü bir antropoloji müzesi kurulacak konusunda kurulacaktı da bunu doğru düz bir yere kaldırın koyun özel bu büyük hürmet ve saygı gösterilmesi gereken çok önemli bir arkeoloji veri gibi bir tarihsel veri gibi
tabii.
bizim kültür mirasımızın en üst basamaklarında yer alan bir kafatasının karşısında duruyorsunuz. Ve bu kafatasının kaybolması dışında hiç olmazsa kafa ölçüleri dursaydı. Yani kafa ölçüleri neden dursaydı diyorum. Çünkü oradaki birçok kafatası içinde belki Mimar Sinan'ın kafatası da o kafataslarının içinde duruyor şu anda. Kayıp.
Yani kayıp şu anda değil mi efendim? Nerede olduğu
kafa,
belli değil şu anda.
Kafa kayıp.
Allah
tekrar
Allah.
Tekrar diyorum kafa kayıptır. Kafa ölçüleri de kayıptır. Kafa ölçüleri mevcut olsaydı o milimetrik ölçüler içinde belki ölçüleri tekrar onu elde etme mümkün olabilirdi.
Bu nasıl bir şeydir
ama
ya?
Ama orada olup olmadığı da bilinmiyor ve çeşitli şehir efsaneleri yürüyor tabii bu konuda.
Hocam şöyle bir şey olduğunu düşünsenize, İtalya'da Leonardo da Vinci'nin kafatasını alıp kaybetmek yani, gibi bir şey bu tabii, yani değil mi? Tabii, yani, tabii. Kıyamet kopar yani İtalya'da.
Bizim kültürel olarak yani tarihi birikimlere
hiç saygımız
ne kadar
yok.
Yaklaşımımız doğru, ne kadar bilgimiz var. Bunlar tartışılır. Gerçekten tarih bilincimizi neredeyse yitirdik.
Şimdi Başbakan Davutoğlu bu ayıbı ortadan kaldıracağız dedi. Mimar Sinan'ın kafatasını bulacağız
dedi. İnşallah.
Evet, ben de aynı fikirdim ama şimdi bu saatten sonra nasıl bulacaklar?
Bütün amacım o. Yani evet. İstanbul'a gereken saygıyı, sevgiyi ve bilinci gösterelim ve onu tanımaya çalışalım biraz, ne olur.
Peki.
İstanbul bizim kültür mirasımızın en önemli dünya mirası, evrensel miras.
Yani,
bir de tabii şehir efsaneleri
artık çok geç
üretildi.
Hocam, İstanbul'u korumak için artık çok geç diyorum ben. Bunlar daha iyi günlerimiz diyor.
Neresinden dönerse kardır, hiç olmazsa gelecek nesiller için kıpırdamamız lazım. Bir de şunu ilave edeyim.
Son cümle alayım, evet hocam.
Bu heykel yapıldı, Ankara Üniversitesi önünde duruyor.
Evet.
Açılışı yapıldı 1957'de ve Sinan'ın en güzel heykellerinden biridir. Bana İstanbul'da bir Mimar Sinan heykeli toplum olarak 20 milyon insan gezip de nerede olduğunu söyleyebilir mi? Yok. Mimar Sinan heykeli bir tane var. Galata'da şantiye alanının içinde duruyor. Çok hakikaten saygısızca bir yaklaşımda. Şantiye alanının içinde duran bir Atatürk bir Mimar Sinan heykeli var. Kaidesiyle, koca boyuyla bir Mimar Sinan heykeli öyle bir yerde mi saklanır Galata'da bir şantiye alanının içinde? Bu da olacak bir şey değil. Yapılan heykeli Atatürk de çok tabii
beğenmiş mi?
Beğendi şeyi. Evet. Heykeli daha sonra artık gördü mü? Resmini mi gördü? Bu konuda bir şey var. 1957'de açıldıysa heykel daha sonra yapıldı. Ama Atatürk'ün gördüğü şuydu. Bir madalyon yapıldı. Sinan'ın madalyonu yapıldı ve o paraların üzerinde eskiden duran resmi de
anladım.
Bu gerçek kafatasından yapılarak elde edilmiş resimlerdir. Yani Mimar Sinan'a çok benzetilen bir resim olduğu söylenir.
Peki.
Tarih Kurumu Genel Sekreteri o zaman Ulu İyidemir'di. Ulu İyidemir Bey bunu Atatürk'e gösterdi ve Atatürk başını kaldırdı. Resmi heykeli, o kabartma heykeli çok beğendi. İşte hayalindeki Sinan öyle diriydi dedi.
Anladım.
Onu da beğenmişti.
İnşallah.
Ama tabii kayıp kafatası konusunda
hala
da...
Hala kayıp.
Evet, hala kayıp ve sözü uzatmayayım. Bir de
evet,
konuda
bitireceğiz
şehir
hocam.
Efsanesi.
Bitireceğiz.
Şehir efsanesi üretildi.
Evet.
Bir de onu aktarayım. Belki ilk defa duyacaksınız.
Buyurun hocam.
Bu Mimar Sinan'ın kafatasının Büyükçekmece açıklarında denizin dibinde bir taş sandık içinde olduğu rivayeti bile söylendi.
Böyle bir rivayet yani, de var. Büyükçekmece açıklarında bir sandığın içinde.
Evet.
Peki.
Evet.
Haldun Hürel, gerçekten bizi çok güzel aydınlattınız. Çok güzel anlattınız. Dehşete de düştük. İnşallah bu ayıp bir an önce ortadan kaldırılır. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız.
Sağ olun. Güle güle, iyi yer.
Gazeteleri tamamlayalım sevgili dostlar. Ardından biraz spor haberlerinden bahsedeceğiz. Ardından da kültür sanat haberlerimize geçeceğiz. Karar Gazetesi Rusya'ya artist çıkarması diye bir haber vermiş bugün birinci sayfadan. 22 ülkeden ünlü isimlerin oluşturduğu takımlar Rusya'da düzenlenecek 6. Art Futbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecekmiş. Feridun Düzağaç, Zafer Peker, Deniz Cem, Sarp Leventoğlu gibi isimlerden oluşan artist takımı da Moskova'da düşürülen uçağın pilotu Sergei Aleksandrovich'in çocuklarıyla, bakın ne kadar güzel, Moskova'da bir araya gelecekmiş. Yani düşürülen uçağın pilotunun ailesiyle bir araya gelecekmiş. Turnuvanın geliri de pilotun ailesine bırakılacakmış. İki ülkenin dostluğu için harikulade bir faaliyet. Rusya'ya sanatçı çıkarması. Vatan Gazetesi'nin manşeti yine mi şehit haberi şeklinde atılmış. Bir Gün Gazetesi, kitap rezaletinin farkında mısınız diyor. Yazarlar okullarda projesiyle ilk öğretime öyle kitaplar sokuluyor ki manşeti var. Evrensel Gazetesi'nin manşeti de HDP'ye karşı kokteyl ittifak.
Spor.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Fenerbahçe basketbol takımı Real Madrid'i dün adeta ezdi. Tam anlamıyla maçı baştan sona izledim. Fenerbahçe 100 sayı attı. Real Madrid'i 100-78 mağlup etti. Bir ara aradaki fark 30 sayıya çıktı. Real Madrid'den bahsediyoruz. Bakın, Real Madrid'in basketbol takımından bahsediyoruz ki bu takım geçen sene Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu basketbolda. Fenerbahçe 2 maçı da kazanmış oldu. 2-0 öne geçti. Bir maç daha kazanırsa Fenerbahçe basketbol takımı Final Four'a yükselecek. Tebrikler Fenerbahçe. UEFA Avrupa Ligi'nde Liverpool yine İstanbul'da yaptığı şekilde bir sonuç aldı. 2-0 geriye düştüğü maçta 4-3 kazandı. Almanya'nın Borussia Dortmund takımını Liverpool 4-3 yendi UEFA Avrupa Ligi'nde ve yoluna devam etti. Mircea Lucescu'nun takımı Shakhtar Donetsk ise Fenerbahçe'yi çirkin bir hakemin yardımıyla eleyebilen Braga'yı perişan etti. Sevgili dostlar, evet, Lucescu'nun takımı Shakhtar Donetsk Fenerbahçe'yi eleyen Braga'ya 4 tane attı ve kupanın dışına def etti. Fanatik gazetesinin manşeti, şampiyonluğa giden yol demiş Fanatik. Galatasaray Fenerbahçe derbisi de Beşiktaş'ın istediği gibi bitti. Puan farkı 5'e yükseldi. Kartal'ın sezonu mutlu sonla bitirmesi için önünde 6 maç ve 2 beraberlik kredisi var diyor. Beşiktaş'ın kredisi gerçekten yüksek. Fenerbahçe'de ise sorun kafadaymış. Bugün de hep kafalardan söz ediyoruz ya. Kafa üzerine kafa. Habertürk'ün spor gazetesi sürreal zafer diyor. 178. Fenerbahçe eze eze yendi Real Madrid'i. Perişan oldu Real Madrid. Perişan oldu. Sırada Galatasaray var sevgili dostlar. Galatasaray'ın basketbol takımı da bu sene iyi gidiyor. İnşallah onlar da perişan edecekler. Fotomaç gazetesinin manşeti. Aziz Yıldırım'dan Volkan Demirel'e, kaleci Volkan Demirel'e tam yetki vermiş. Fotomaç öyle söylüyor. Artık patron sensin demiş. Bundan böyle kaptan değil, yönetici gibisin. Kadro dışı bile bırakabilirsin. Bu takımı sen toparlayacaksın demiş. Yani Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin patronunu Volkan Demirel olarak ilan etmiş. Beşiktaş'ın bu sene gol kralı olacağı ifade edilen yıldızı Mario Gomez galiba gidiyor. Manchester United talipmiş. Mario Gomez'e Daily Star gazetesinin haberine göre İngiliz devi Manchester United yıldız futbolcu için harekete geçmeye hazırlanıyormuş. Derbide ortaya çıkan bir gerçek vardı. Ne gerçeğiydi o? Sabri Sarıoğlu'nun göbek gerçeği. Şimdi bu derbide ortaya çıkan Sabri'nin göbeği kamuoyunda en çok konuşulan konulardan birisi olmuş. Tecrübeli futbolcunun bu hali Galatasaray'daki otorite boşluğunun da göstergesi olarak yorumlanıyor. Sabri ve diğer oyuncuların tembel davrandığı, yeterince çalışmadığı ve bunun da başarısızlığa neden olduğu belirtilmiş. Yani Galatasaraylı futbolcular oturdukları yerde göbek yapmışlar. Süper Loto rekora koşmuş. Süper Loto sonuçları da açıklanmış. 14 Nisan 2016 Süper Loto çekilişi belli olmuş. 5 bilen 102 kişi 9.337 lira almış ama 6 bilen yok. 6 bilen çıkmadığı için zaten loto rekora koşuyor. 17 milyon 194 bin lira bir sonraki haftaya devretmiş. Evet, 17 milyon lira devrediyor. Yani eski parayla 17 trilyon. Süper Loto rekora koşuyor.
Kültür, sanat, edebiyat.
Bugün günlerden cuma ve kültür sanat haberlerine geçelim artık. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, çok sayıda kültür sanat haberimiz var elimizde. Ayrıca ilerleyen dakikalarda da yaşayan büyük şairlerimizden Ataol Behramoğlu'na da bağlanacağız. Beşiktaş'a heykeli dikildi büyük şairimizin. ...15. İstanbul Bienali'nin küratörleri belli olmuş. 15. İstanbul Bienali 16 Eylül 12 Kasım 2017 tarihinde olacak, yapılacak. Küratörlüklerini Engreen ve Draxet sanatçı ikilisi üstlenecekmiş. Gerçekten önemli iki sanatçı bunlar. 1995 yılından bu yana birlikte çalışıyorlar. Fahri doktora yerleştirme, heykel, performans ve tiyatro dahil pek çok sanat ürününe ulaşıyorlar. Sevgili dostlar, 2015'te Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden de Fahri Doktor ünvanı almışlar. 15. İstanbul Bienali onlara emanet. ...21. İzmir Kitap Fuarı yarın başlıyor. Türkiye Yayıncılar Birliği ve TÜYAP tarafından hazırlanan fuar, İzmir Fuarı, Kitap Fuarı 16 Nisan'la 24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda yapılacak. Bu yıl 400 yayınevi var İzmir Kitap Fuarı'nda ve yaklaşık 150 kültür sanat etkinliğine de ev sahipliği yapacak İzmir Kitap Fuarı. Uzmanlar diyor ki sevgili dostlar, çocuklarınıza yüksek sesle kitap okuyun. Hangi yaşta olursa olsun. Pedagog Sonnur Kükürt demiş bunu. Birçok ebeveyn bebeklerine kitap okumanın faydalarının farkında değildir. Oysa bebeklere kitap okumak çok önemlidir diyor. Küçük yaşta annesinin ve babasının yüksek sesle kitap okuduğu çocuklar hayal gücü çok geniş olur. Düşünme yetenekleri artar diyor. Yaşı ne olursa olsun çocuklarınıza masal okuyun, kitap okuyun diyorlar. Uzmanlar diyor. Ayrıca bugün kitap armağan etme günü sevgili dostlar. Lütfen birbirlerinize kitap armağan edin. Evet. Herkes okuduğu veya okumadığı kitabı tanıdığı ve tanımadığı insanlara armağan etsin bugün. Kitap armağanı günü, kitap hediye günü bugün. Ben de öyle yapacağım. Bugün kitap armağan edeceğim. Kime olursa. Orhan Pamuk, Nobel ödüllü yazarımız. Gurur duyuyoruz Orhan Pamuk'la. Man Booker edebiyat ödülünde finale kalmış Orhan Pamuk. Iraklı sanatçılar eserlerini nerede yayınlayacaklar? Irak'ta bir sergi salonu kalmadı ki. Ama Iraklı sanatçılar eserlerini internette sergilemeye başlamışlar. Bağdat merkezli Rüya Vakfı, Irak'ta ya da diasporada çalışan sanatçıların işlerini sergileyebileceği bir internet sitesi kurmuş. Rüya Vakfı'ndan ulaşabilirsiniz. Kürdistan Bölgesel Yönetimi de, yani Irak'ın kuzeyindeki bölgede de bir müze kurmaya karar vermiş. Erbil'de, Türkiye'nin de yatırımlarının bulunduğu ve Türk Hava Yolları'nın da uçuş yaptığı bir yerdir Erbil. İşte orada bir Kürdistan Müzesi kurulacakmış. Şair Behçet Necatigil anısına ailesi tarafından 1980'den bu yana düzenlenen Necatigil Şiir Ödülü. Bu sene şairin doğumunun 100. yılı vesilesiyle verildi. Şair Egemen Berköz aldı. Necatigil Şiir Ödülü Egemen Berköz'ün oldu. Acaba hangi kitap sizi çok etkiledi? Okuduğunuz hangi kitap hayatınızı etkiledi? Bir kitap okudum ama hayatım değişti derler yani hani. Bunun röportajları da var biliyorsunuz. Art Journal'le internet sitesi sokağa çıkmış ve hangi kitap hayatınızı değiştirdi diye sormuş. Şu yanıtları almış efendim.
Okurum hayatımı değiştiren bir kitap. Ya esyendim oldu ama hayatım değişmedi. Olasılıksızı bayağı sevmiştim. Bayağı güzel bir kitabımdı. Etkilenmiştim. Ama hayatımı değiştirmedi.
Benimki en sevdiğim kitap Bulgakov, Rus yazar, Usta ve Margarita.
Great Gatsby by Fitzgerald. It's a good book.
Var. Aslında daha çok bilim kurgu ya da böyle aşk romanları seven biriyim ama bir ara Çatı serisini okumuştum. Daha böyle çocuktum. O zaman hayatımı değiştirdi mi derken çocukluk yıllarım tabii. Evet, çok değiştirmişti. Bir ara o çatıda olan kızlar, o çocuklar gibi hissetmiştim bir süre kendimi. Bütün serisini okurken çocukluk işte.
Hiçbir kitap okumuyorum.
1984 kitabı. Dünyadaki siyasi olaylardan örnekler vermiş, günümüzde olanlardan gözümü açtı. George Orwell'ın 1984 kitabı.
Yani kitap olarak değil ama yani filme dönüştüğünde daha çok. Evet, kitabını beğenmiştim ama filme dönüştüğünde daha çok beni yansıttığını düşünüyorum. Yüzüklerin Efendisi. Kendine ait bir dünyasının olması fantastik.
Yaşar Kemal'in Karıncaların Su İçtiği Yer diye bir kitabı var. Çok etkilenmiştim ben o kitaptan.
Benim Milena'ya Mektuplar var Kafka'nın, Franz Kafka'nın. Çok etkilemişti beni yani böyle. Aşka inanmıyordum, inandım yani.
Yok. Huzur Sokağı, Emine Şenlikoğlu'nun. Gerçek, saf, temiz olan aşkı bana güzel bir şekilde sunduğu için. Güzel böyle gerçek hayattan esinlenerek yazıldığı için.
Ahmet Ümit. Ben genellikle polisiye kitapları seviyorum zaten. Heyecanlı oluyor, güzel oluyor. Bazı yerlere ders çıkarıyoruz.
Yani en çok Tolstoy'un kitaplarını severim ben. Özellikle okuduğum İnsan Neyle Yaşar, aralarında en sevdiğim hikayelerden oluşan bir kitaptı.
Robin Cook'un romanlarını severim. Onlarda da hep tıpla ilgili romanları vardır. Bir de Clive Cussler'ın romanları. O da denizden ilgili.
Stan Beck'in Bitmeyen Kavga'dan çok etkilenmiştim ben. Yani beni etkileyen hem oradaki yazım dili çok iyiydi hem de oradaki romandaki karakterlerin bütün iç dünyasını çok içtenlikle yansıtmıştı. Yani okuyucuyu da romanın içine çektiğinde üslup dilde falan beni bayağı etkilemişti. Ve olay kurgusu da çok iyiydi romandaki. Onlar beni etkilemişti.
Evet, var. Yazarını hatırlamıyorum ama 12 diye bir kitap var. Rus Savaşı'nda, Napolyon Rus Savaşı'nda 1812 anlatıyor. Bayağı etkilemişti beni yani.
Evet, işte okuduğu zaman en çok etkilenen kitaplar, sizi etkileyen kitaplar röportajı da böyleydi sevgili dostlar. Şairler ve şiirler sevgili dostlar, bizim meramımızı anlatan büyük ustalar. Onlardan bir tanesi Ataol Behramoğlu'nun heykeli dikildi Beşiktaş'a, İstanbul Beşiktaş'a sevgili dostlar. Bu tabii büyük bir onur aynı zamanda. Yakın zamanda Tekin Yayın Evi'nden toplu şiirleri de yayınlandı şair Ataol Behramoğlu'nun. Ben de hemen bir koşu gidip alıp okumuştum o şiir kitaplarını. Toplu şiirler gerçekten çok etkileyiciydi. İşte o büyük şair şu anda canlı yayında telefon attığımızda, Sayın Ataol Behramoğlu. Efendim, günaydın.
Merhaba, merhaba. Teşekkür ederim güzel sözleriniz için.
Estağfurullah efendim. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Önce
estağfurullah.
Heykeli dikilen bir şair olmak nasıl bir duygu? Onu anlatır mısınız bize lütfen?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Oradaki konuşmamda da söyledim de, şairlerin ve yazarların tabii, sanatçıların, belki siyaset adamlarının, bilim insanlarının, yani toplumca çok sevilen, tanınan yahut nefret edilen neyse insanların iki yaşamı var, iki kişiliği var. Biri toplum önünde sanatçı ise söz konusu olan ürünleriyle tanınan kişi, öteki de özel yaşam. Şimdi örneğin özel yaşamda şu anda benim bir koltukta oturmuşum sabah gereksinimlerini bitirdikten sonra. Kedim göğsümde böyle yaslanmış, oğluş.
Ne güzel.
Bizi dinliyor oğluş.
Ne güzel.
Şeyde tape'te ya da işte neyse pick-up'ta klasik batı müziği.
Çalıyor.
Chopin'de şimdiki şeyi tanımıyorum, çalıyor. Ve ben sizinle konuşuyorum. Bu benim özel yaşamım. Heykeli dikilen o değil.
Tabii.
Heykeli dikilen sizin de sözünü ettiğiniz işte şiirlerin yazarı. Yani o şiirlerin heykeli bir bakıma. Ben öyle düşünürüm. Bunu öyle algılıyorum. Yani oradan kendime kişisel olarak bir şey çıkarmıyorum, bir pay. Ama şiir adına ve çalışkanlık adına bir onur tabii düşünüyorum. Yine oradaki konuşmamda da söyledim. Şairlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey. Ama önemli olan o kadere layık mısınız? O da çalışkanlıktır. Hmm. Bütün mesele bu.
Ne kadar
Beşiktaş
güzel.
Belediyesi'ne, tabii değerli başkanı, genç başkan Murat Hazinader'e ve Beşiktaş Belediyesi'nin bütün çalışanlarına büyük teşekkür borçluyum. Böyle bir anıt oraya, yani heykel diyelim, koydular. Ve heykeltıraş arkadaşlarım muhteşem bir iş yaptılar. İzmirli arkadaşlar Ali Zafer ve Derya harika bir şey oluşturdular. Gerçekten güzel bir heykel. Ve o Şairler Parkı sofası, o günde öğrenciler geldi, küçük çocuklar, bebeler. Bir yani şiirimizi tanıtma bakımından çocuklarımıza çok önemli bir yer, çok önemli bir mekan.
Evet, bence
sanıyorum
de.
Ki,
çok güzel.
Değil mi? Değil
tabii,
mi? Biliyorsunuz
tabii,
orayı.
Evet.
Bundan sonra sanıyorum daha da çok öyle olacak. Olması da gerekiyor. Çünkü iki dize bilmesi bir çocuğun, iki dize bile iyi şairden, iyi bir şiirden onun dil bilincini ve yaşama ilişkin duygusunu güçlendirir ve tamamlar. Öyle düşünüyorum.
Evet, Türkiye'de kültür ve sanat insanlarımızın, şairlerimizin ve edebiyatçılarımızın heykellerinin tıpkı yurt dışında olduğu gibi daha fazla dikilmesi lazım. Siyasetçiden çok. Öyle değil mi? Yani kültüre ve demokrasiye
tabii
ve özgürlüğe
tabii
önem veren insanlar kültür
tabii
insanlarına
ki
önem verirler daha çok.
Tabii ki, tabii ki. Örneğin şimdi biz şu anda Rusya'nın Sesi Radyosu'nda konuşuyoruz. Doğru mu?
Evet efendim, RSFM.
Öyle
evet,
değil
mi? RSFM, evet, doğrudur.
Bakınız, Moskova denildiği zaman benim aklıma bir öncelikle bir Mayakovski heykeli gelir. Mayakovski alanındaki muhteşem heykel gelir.
Evet.
Ardı sıra işte Gorki'nin heykeli, Lermontov heykeli, Pushkin'in muhteşem heykeli yine eskiden deniyordu. Gorki bulvarıydı. Şimdi adı da yine eskisine döndü. Şairler ve yazarlardır şeyleri görünen heykelleri esas olarak.
Esas olarak odur zaten tabii.
Değil mi? Yani böyle olması gerekir. Toplumların bilincini, duygusunu güçlendiren şairlerdir. Yine Rusya'dan bir örnek vereyim. Pushkin'den üç dize bilmeyen, bir şiiri ezbere bilmeyen bir Rus çocuğu yoktu. Yani Rusya'da yetişmiş de sadece Rus değil. Yani Rusça bilen bütün o coğrafyada Pushkin'in Seviyordum Sizi şiirini ezbere bilmeyen insana çok az rastlarsın.
Mezun örnek etmezler değil mi hocam?
Hayır etmezler.
Evet.
Ve severek yaparlardı. Şimdi bizden bize sorduğumuz zaman Orhan Veli'nin adını duymayan pek çok kişi vardır. Sokaktaki sor Orhan Veli kim diye size saçma sapan cevaplar verir. Böyle şey olur mu? Böyle
evet
şey olur mu?
Evet. Biz kimliğimizi ve kültürümüzü maalesef işte bu önem vermediğimiz için kaybediyoruz. O yüzden benliksiz ve kültürsüz insanlar yetiştiriyoruz sokaklarda. Bunlardan çok var.
Ne yazık ki dostum.
Ne yazık.
Ve böylece yani böyle bir ülkenin geleceği olmaz. Olamaz. Yani.
Olamaz, aynen.
O yüzden bu gibi adımlar yani hakikaten önemli. Beşiktaş Belediyesi'nin bu yani şeyi, heykel dikişi, bu parka sahip çıkışı çok önemli gerçekten.
Evet, biz de dinleyicilerimizi o parkı ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. Lütfen gitsinler ve ellerine şairlerimizden kitaplar alarak gitsinler. Orada şiir okusunlar. Ne kadar güzel olur.
Zaten her şairin heykelinin altına bir yerde bir plakette bir şiir de konacak. Parkın yerini de tarif etmek lazım.
Lütfen Beşiktaş, tarif edin.
Değil mi? Beşiktaş'ta Akaretler yokuşu var. Akaretler yani Beşiktaş'a gelirken diyelim ki Kamataş istikametinden solda büyük bir yokuş Maçka'ya doğru çıkar.
Evet, evet.
O yokuşa girdiğinizde 50-60 metre sonra solda parkı göreceksiniz.
Evet, evet.
Çok en değerli şairlerimizin orada Melih Cevdet Anday'ın, Külebi'nin, Necati Cumalı'nın, Orhan Veli'nin, Neyzen Tevfik'in, heykelleri var. Behçet Necatigil'in, Sabahattin Kudret Aksal'ın, Özdemir Asaf'ın, şimdi aklıma gelenleri sayıyorum. Elbette bir parkla da sınırlı değil bu. Her yere şairlerin, yazarların heykelleri dikilmeli, evleri müze haline getirilmeli, hayatta olmayanların. Evet. Değil mi? Bunları yapmamız lazım.
Peki. Lütfen şiir yazmaya hocam devam ediniz. Biz sizin şiirlerinizi okumaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi sizin izninizle size teşekkür ettikten sonra programı da sizin bir şiirinizle okuyarak kapatmak istiyorum, müsaade ederseniz.
Çok sevinirim. Ne Peki. demek? Ben de dinleyebileceğim, değil mi? Dinliyorum yani.
Tabii, yayındayız efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın.
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne. Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır. Kopmaz kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı, sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara, bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli, alabildiğine. Hem tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına. İnsan balıklama dalmalı hayatın içine. Bir kayadan zümrüt, bir denize dalarcasına. Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar. Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmemelisin hiçbir şeye. Bir bardak su içmenin mutluluğunu. Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın. Ve kederi de yaşamalısın namusluca, bütün benliğinle. Çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı. Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına. Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz, taze kanı. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı, büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Ataol Behramoğlu'na bu harikulade şiiri için teşekkür ediyoruz sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Bütün şairlerimize teşekkür ediyoruz. Böylece haftayı da ve programı da bitirmiş oluyoruz. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Ses masasında oturan sevgili kardeşim Onur Er'e teşekkür ediyorum. Arda Acaröz oturuyor orada. Çay içiyor, çok teşekkür ediyorum. Telefonlara bakıyor. Çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın.